Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta çevrim içi topluluk kültürü üzerine konuşacağız. Konuğumuz inşaat mühendisi ve çevrim içi topluluk yöneticisi Sayın Mesut Ergül. Hoş geldiniz Mesut Bey.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Geride bıraktığımız son 2 yılda karşılaştığımız bu koronavirüs, pandemi, hatta buna işte koronavirüs belası da diyenler var. Bizi farklı yönlere doğru itti hayatımızda tokalaşma kültürümüz, işte hepimizin maske takması, birçok ülkenin ülkemizde dahil olmak üzere işte çeşitli saatlerde kapatılması gibi birçok uygulamayı, belki de 100 yılda bir görülen bir şeyi şahit olma fırsatı bulduk ya da bir yandan da bu mağduriyeti yaşadık. Ve burada şunu gördük aslında, bizim elimizdeki çevrim içi platformlar, etkinlikler yeterliymiş. Fakat biz bunu kullanacak kültüre sahip değilmişiz. Yani pandemiden öncesinde de aslında uçağa binmeden Antalya'ya ya da bir Avrupa şehrine gitmeden toplantı yapabilecekken biz yine de bunu tercih etmişiz. Yolculuk yapmayı ve yüz yüze teması, yüzüne bakarak, gözlerin içine bakarak konuşmayı. Fakat pandemide geldiğimiz noktada artık dünyanın en kritik, en stratejik toplantıları bile çeşitli çevrim içi platformlar üzerinden yapıldı. Bugün Sayın Mesut Ergül ile aslında bunu konuşacağız. Çevrim içi topluluk kültürü. Öncelikle şunu sormak isterim Mesut Bey'e. Pandemi öncesinde yaptığınız yüz yüze etkinliklerden sonra nasıl çevrim içine geçme kararı aldınız ve nasıl bir süreç işledi?
Evet, evet. Yani bu tabii çok kolay olmadı. Biz yüz yüze buluşmaya, yüz yüze görüşmeye, kitap tahlilleri, münazaralar, sunumlar, bunların hepsini yüz yüze yapmaya alışkın bir arkadaş grubuyduk. Yani birkaç yıl boyunca bunu hep devam ettirdik. 2020'nin Mart'ında şuna karar vermemiz icap etti. Ya dedik buna bir ara vereceğiz, yani şu ortalık düzelene kadar işte bakalım önümüzü bir görelim diyeceğiz. Ya da böyle gördüğümüz bazı inovatif beyinlerin o zamandan geleceği gördüğü gibi online platformlara bu işleri taşıyacağız. Şimdi bu ikilem arasında kaldık ve bir karar vermemiz icap etti. Arkadaş arasında bunu tartıştık. Bazı arkadaşlarımız dedi ki, yani sonuçta bu hayati bir mesele. Birkaç ay ara verelim. Online platformlara falan bunu taşımakla uğraşmayalım. Eski bildiğimiz konvansiyonel yöntemlerle devam edelim. Orada ben şu fikrin biraz başını çektim. Dedim ki insanlar bir kez bu online platformların tadını aldığında ne kadar kolay olduğunu görecekler. Ve belki her şey düzelse bile artık buradan yine devam etmeye başlayacaklar. Biz de dedim bunun bir ucundan tutalım ve platformu biraz online'a çevirelim. Bir deneyelim bunu dedik. Açıkçası çok zorlandık başta. Yani çünkü biz canlı yayın tecrübemiz yok. Yani bu en azından o yazılımları kullanmayı da pek bilmiyorduk. Fakat zaman içinde artık şunu gördük. Pandeminin rahatladığı anlarda bile o online platformun ne kadar işleri kolaylaştırdığını artık fark ettik. Ya bundan sonra her şey düzelse bile, eskiye dönse bile biz herhalde yine online platformlarda, çevrim içi platformlarda buluşmaya devam edeceğiz. Çünkü bunun birçok artısını gördük.
Şimdi çevrim içi platformlara baktığımız zaman ilk koronavirüs çıktığı zaman işte internetten birçok sosyal medya mecrasından canlı yayınlar yapan oldu. Özellikle ünlü sanatçılar orada düetler yaptı ama bir süre sonra onlar kesildi. Hatta ben bazı sosyal medya mecralarında şu uyarıyla karşılaştım. Şu an canlı yayın açamazsınız. Çünkü doludur diyordu. Ben gözlerimle bunu gördüm. Şu an yoğunluk olduğu için canlı yayın açamazsınız. O kadar çok canlı yayın yapan vardı ki yayın açamıyorduk. İnsanları çevrim içinde toplamayı nasıl başardınız? Sonuçta insanlar görmedikleri bir etkinliğe, yani dokunamadıkları, o an oraya gelmedikleri bir etkinliğe saygı da duymuyorlar. Hatta birçoğu aslında kamera da açmıyor ve ben de bir konuşmacı olarak en büyük yaşadığım sorunların başında insanları görememek geliyor. İnsanları nasıl buna saygı duyacak şekilde Yüzlerce kişiyi toplamayı başarıyorsunuz.
Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, bu çok kolay bir iş değil. Yani bazı arkadaşlarımız buna çok entegre olamadılar. Eskiden kadim takipçilerimizden, yani hiçbir toplantımızı kaçırmayan arkadaşlardan bazıları online platformlara katılmamakta direniyorlar. Eminim onlar belki yüz yüze platformların da artık etkinliklerine katılmamaya başlamış olabilirler. Ona garanti vermiyorum ama bizi en çok çeken birkaç şey var. Onları söyleyeyim. Bence en önemli artısı çevrimiçi platformlardaki buluşmaların, özellikle de bir konuşmacı varsa, yani bir kitap tahlilinde örneğin ya da bir münazarada iyi bir moderatör ya da bir sunumda iyi bir konuşmacı. Şimdi online platformların en büyük artısı şu. Normalde yüz yüze toplantılara getiremeyeceğiniz önemli konuşmacıları, yazarları bir gecesini size ayırmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani biz gerçekten 3-4 sene önce belki hayal edemeyeceğimiz kişilerle online platformlarda görüşebildik. Bize yarım saatlerini, bir saatlerini ayırdılar. Hatta bazılarıyla o kadar samimi olduk ki yani bu vesileyle yüz yüze hiç görüşmediğimiz insanlarla bile ikinci, üçüncü söyleşileri gerçekleştirebildik. Bir diğer artısı da şu insanları çeken, özellikle yani kariyerine ciddi anlamda mesai harcaması gereken ya da ailesine mesai ve vakit harcaması gereken, çoluğuyla çocuğuyla vakit geçirmesi gereken insanlar yüz yüze toplantılara çok fazla vakit ayıramıyorlardı. Açıkçası ben de bunlardan biriydim. Fakat bu çevrim içi toplantıları biz 9.30'da yapıyoruz örneğin. 9.30'da artık ev tamamen benim. Yani çocuklara da vakit ayırmış oluyorum, aileye de vakit ayırmış oluyorum. Artık kendime orada kendime bir vakit ayırma fırsatım oluyor. Üstelik ne arabaya binmek, ne giyinmek, ne bir yere gitmek zorundayım. Ya bu çok büyük bir artı. Gerçekten çok büyük bir artı. Ve şu da çok hoş bir durum sağlıyor gerçekten bize. Pandemide ne kadar sevdiğimiz arkadaşlarla onları o kadar çok özlemiş olsak bile bir araya gelme konusunda ciddi çekincelerimiz var. Şimdi bunu yadsıyamayız. Yani konunun ne kadar iyi olup olmaması, konuşmacının çok iyi olup olmaması. Bunun yanında bir yanda da özellikle kışın kapalı ortamlarda bir araya gelmenin ciddi riskleri var. Şimdi çevrim içi platform o kadar büyük bir artı sağlıyor ki bu anlamda. Yani evinizin hijyeninde, rahatlığında, dünyanın dört bir tarafındaki insanlarla bir araya geliyorsunuz. Dediğim gibi buna hala entegre olamamış insanlar da var. Ama yani benim hitap ettiğim kitlenin önemli bir kısmı buna entegre oldular.
Şimdi okuduğum bir kitapta şöyle diyordu. Bir sosyal medya mecrasından bahsediyor. Sosyal medya mecraları yüzünden insanlar dünyanın diğer ucundaki arkadaşlarına ulaşmak isterken evde masanın diğer ucundaki insanları ihmal ediyorlar diyordu. Ve buna Cam Newport sosyalleşme illüzyonu adını veriyor. Dijital minimalizm kitabında.
Evet.
Siz yakın zamanda şehir dışına gittiniz. Ben sizi takip ediyorum internet mecralarında ve gittiniz işte bir gezi yaptınız. Orada yine bir topluluğa konuşma yaptınız vesaire. Neden bunu çevrimiçi platformlardan değil de orada yaptınız? Yani ne olursa çevrimiçiyi kullanıldınız. Neden orayı kullandınız?
Evet, şöyle şimdi biz bu arkadaşlarımızla zaten online platformlarda sürekli görüşüyoruz. Fakat arada bir ki biz bunu yılda iki dedik hitap ettiğimiz kitleye yılda iki kez en azından yüz yüze görüşelim. Bunlar da tercihen yemekli olsun. Bunu tercih ettik. Çünkü hala o kültürden de açıkçası kopmuş değiliz. Kopmak da istemiyoruz. Yani yüz yüze görüşmenin evet ayrı bir sıcaklığı var. Fakat devamlık noktasında ciddi bir hem riski hem zorluğu var. Hem de masraf anlamında bizim önümüzde bir engel olmuş oluyor. Onun için bizim için yani böyle kolektif hareketler için, arkadaş grupları için en ideali bence sık sık online platformlarda görüşmek, arada bir de yüz yüze görüşmek. Biz orada onun bir örneğini sergilemiş olduk. Fakat işte bunu sürdürebilmek gerçekten zor. Yani ben bazen şunu düşünüyorum. Şimdi kurum içinde de yine dışarıda da illeri bir araya getirdiğimiz toplantılar, çalıştaylar, eğitimler organize ediyorduk. Şimdi online platformun rahatlığını gördükten sonra ya biz ne kadar çok masrafa giriyormuşuz dedik. Yani gerçekten online platformlarda eğer iyi de modere edilirse, yani gerçekten iyi bir şekilde organize edilir, düzenlenirse hiç de yüz yüze programları aratmıyor. Çok daha işlevsel, çok daha mesai düzgün kullanabileceğimiz, çok daha fazla katılımcının iştirak edebileceği ve diğer artısı da tabii çok rahat ve kolay bir şekilde kayıt altına alınabilecek organizasyonlar düzenlemek mümkün. Bence özellikle piyasada iş yapanlar bunun bu rahatlığını algıladılar artık. Hatta sadece toplantılar değil, yani çok büyük şirketlerin artık pandemi normale dönse bile evden çalışma sistemini oturtacağı ve devam edeceği aşikar. Bu yönde adımların atıldığını da görüyoruz. Onun için yani ben dinleyen sevgili takipçilere, dinleyicilere şunu söylüyorum. Buna bir şekilde artık adapte olmak lazım. Hem yönetenler anlamında söylüyorum, bu organizasyonları yürütenler anlamında söylüyorum. Hem de katılımcılar anlamında bir şekilde bunu artık entegre olmak lazım. Çünkü hayat burada, gelecek burada. Gerçekten çok işlevsel bir şekilde kullanılabilir çevrimiçi platformlar.
Çevrimiçi platformların hep avantajlarından bahsettik. Buraların dezavantajları nelerdir sizin deneyimlerinize bakarak? Bu konuda gerçekten bizi üzdü dediğiniz ya da yüz yüze evet, daha iyi dediğiniz neler var?
Şöyle yani şimdi ben birçok konuda bu çevrimiçi platformlarda iş yürütüyorum. Dediğim gibi işte kitap tahlilleri, sunumlar, söyleşiler. Bunların yanında bir de münazaralar yapıyoruz. Şimdi online münazaralar gerçekten zor. Online münazaralarda çünkü herkesin mikrofonu açık olursa kesinlikle sesler üst üste biniyor ve küçük bir senkron kayması bile olsa anlaşmak mümkün olmaz hale geliyor. Bir de şu var, yani şimdi insanlar yüz yüze geldiklerinde farklı bir ilişki içinde oluyorlar. Yani bence daha uzlaşmaya yakın oluyorlar. Ama online platformlar, özellikle de online platformlarda tanışanlar zannediyorum biraz daha müsamaha konusunda birbirlerine çok olumlu yaklaşmayabiliyorlar. En azından onlarca münazaranın ardından bu tecrübeyi edindiğimi söyleyebilirim. Biz bu münazaraları yüz yüze de yapıyorduk. Yani yüz yüze gayet sert tartışmalar olsa bile, yani şunu söyleyeyim, tartışmanın sonunda hep beraber bir pastaneye, bir çorbacıya gidip ortamı ısıtabiliyorduk. Şimdi online platformda mesela bunu yapmak mümkün değil. Tabii yani sırf bu olmuyor diye online platformun birçok artısını yadsıyacak halimiz yok. Ama dediğim gibi online platformlar uzlaşmanın biraz daha zannediyorum zor olduğu, yani binlerce yıllık o insani kültürü daha az yansıtabildiğimiz biraz daha soğuk ama işlevsel yerler. Bunun farkında olup herhalde moderatörlerin ona göre yönetmesi lazım. Bir de şunu ekleyeyim negatif bir yön olarak. Şimdi bizim dil pratik gruplarımız da vardı. Bunların tamamen ücretsiz katılınabilen, dilimizi geliştirmeye çalıştığımız, işte native speaker diyorlar ya, yani kendi dilini konuşan kişileri ağırladığımız, hiçbir şekilde para ilişkisi olmayan, gönüllüye dayalı gruplardı. Şimdi biz bunu ilk başta aslında kafelerde yapmıştık, yüz yüze yapmıştık. Oralarda bu görüşmeler, toplantılar çok daha verimli geçiyordu. Bunu itiraf etmeliyim. Online platforma bunu taşıdığımızda çok daha fazla native speaker, yani doğal konuşmacı, ana dili yabancı dil olan konuşmacı bulur olduk. Rica ediyoruz, geliyorlar, katılıyorlar. Evet, fakat eskisi gibi böyle o yabancı dili yaşadığımızı hissedemiyoruz. Online platformun böyle bir eksikliğini ben hissettim. Çünkü mikrofonunuz sadece siz konuşmak istediğinizde açık, moderatör açıyor, onun dışında kapatıyor, sesler birbirine binmesin diye. Ama bir kafede bunu yaptığımızda hemen ortaya dalıp böyle o atmosferin sıcaklığıyla beraber çok daha kolay o topluluğa entegre olabiliyorduk. Bu da böyle küçük dezavantajlarından biri.
Çevrimiçi platformlar ile ilgili gördüğünüz iş imkanları ya da iş modelleri nelerdir? Bu sektör sizce nasıl büyür? Mesela bir arkadaşım derneğiyle ilgili büyük bir etkinlik yapacak ve bir kongre merkezi ya da büyük bir toplantı salonu kiralamak yerine tamamen çevrim içi bir kongre merkezi kiralamış. İşte bir hol var, lobi var, işte çeşitli odalar var, standlar var ve tamamen kongresini çevrim içi platformlarda yapacak. Yani burada bir büyük bir sektör oluşmuş zaten. Sizce bu iş nereye gidiyor? Yani çevrim içi organizatörlük ya da çevrim içi iş imkanları, mesela bunun nasıl ki geçen gün bir haberde okumuştum, halı sahalara kiralık giden kaleciler varmış. Şimdi bununla ilgili evet, çevrim içi platformlara da kiralık giden moderatörler mi olacak? Ya da farklı ne gibi iş imkanları doğacak sizce?
Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Uzun zamandır çevrim içi platformlarda moderatörlük yapıyorum. Gönüllü olarak, profesyonel olarak yapmıyorum ama gerçekten bu işlerin çapı büyüdükçe online platformlardaki moderatörlüğün de çok önemli olduğu çok aşikar bir şekilde görülüyor. Bunu söyleyebilirim. Yani kötü bir moderatör yüz yüze bir platformu mahvetme ihtimalinden çok daha büyük ihtimali taşıyor çevrim içi platformların moderatörlüğünü yaparken. Çünkü teknik sıkıntılar çok daha sık yaşanabiliyor. Yani tırnak içinde troll saldırılar olabiliyor. Biz de yaşadık ve oldukça da bu konuda yüksek tecrübe edindik, yaşaya yaşaya edindik. Bunlar tabii büyük organizasyonları yönetme konusunda ciddi bir tecrübe, know-how biriktirmiş oluyoruz. Bu tabii piyasada değeri olabilecek bir bilgi birikim. Profesyonel bir meslek haline bu dönebilir ki eminim dönüyordur. Daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Söylediğiniz örnek çok önemli. Şimdi büyük konferans salonları tutuyorduk. Evet, bunu yani yapmaya da devam edeceğiz. Örneğin düğünlerde, nişanlarda vesaire. Yani daha geleneksel toplantılar devam edecek. Fakat bence şu çok net ki artık işin içinde bir ticari ilişki varsa, bu konferans, fuar, ticari bir ilişki içinde gerçekleşiyorsa, organize eden kişilerin sadece bir ne bileyim bir işte ülke tanıtımı yahut az önce söylediğim gibi bir geleneksel bir toplantıyı ifade etmiyorsa, sadece ticari bir ilişkinin yansımasıysa, bunun artık yüz yüze olmasının bir zorunluluğu yok. İnsanlar bunları tamamen çok çok daha ucuz ve çok daha rahat dışarıya açabilecekleri online toplantılara, çevrim içi platformlara taşıyacaklar. Tabii dışarıdan şu görünüyordur belki, yani işte bir program yönetmek, yani bir çevrim içi organizasyon yapmak ne kadar zor olabilir ki diyorlardır. Ama yani siz zaten biliyorsunuzdur, dinleyicilerimiz de bunun hakkını vermeli. Gerçekten kolay değil. Özellikle sayı binleri aştığında tahmin edemeyeceğiniz problemler ortaya çıkıyor. Ve buradan ben eminim çok farklı meslekler doğacak. Ciddi bir ticari getiri de getirecek. Şu anda hala bu işlere girmek için çok geç olmadığını düşünüyorum. Çevrim içi platformlarda bu işleri organize etmek, insanları teşvik etmek, moderatörlük etmek geleceğin mesleklerinden biri olabilir. Çok rahat olabilir. Bunu hatta tavsiye edebilirim ben. Yani iyi bir diksiyonla, iyi bir internet bilgisiyle bu konularda yani deyim yerindeyse ekmek yenebilir. Güzel bir alan açılıyor profesyonel anlamda.
Saldırılardan bahsettiniz. Ne gibi saldırılara uğradınız ve çevrim içi platformlarda etkinlik yapmanın ne gibi riskleri var?
Evet, yani şöyle acemilik zamanlarımızda diyelim, daha doğrusu çok iyi niyetli olduğumuz zamanlarda biz dışarıdan tabii böyle toplu saldırıların olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü yani işte diyoruz ki ya biz kimsenin kutsalına bir şey söylemiyoruz, işte hassas konularda konuşmuyoruz, siyasete girmiyoruz. Entelektüel konularda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani kim bize musallat olabilir ki gibi düşünüyorduk. Hatırlarsınız bir ara işte belli iletişim kanallarında, iletişim uygulamalarında güvenlik açıkları olduğu konusunda bir gündem oluşmuştu tüm Türkiye genelinde ve alternatif iletişim kanalları önerilmişti. Biz de o alternatiflerden birini yine tercih edelim, oraya da yayılalım demiştik. Şimdi o platformda, yani çok yaygın olmayan bir platform, kimin tam anlamıyla orada olduğunu bilmiyoruz. Çünkü cep telefon numaralarıyla girmiyorlar o uygulamaya. Yurt dışından da çok sık bu gruplara girildiğini biliyoruz. Ve biz buraya da çevrim içi platformun bağlantı linkini göndermiştik. Yani herkesin anonim bir şekilde girebildiği bu gruba bağlantı linkimizi gönderdik. Ve yani her zamanki konularımızdan bir tanesini konuşacağız. Bir anda onlarca kişi yayınımıza akın etti. Bunların her birinin videosu açık, videosu. Videoda işte böyle yani komik görüntüler. Biri dans ediyor, biri cips yiyor, biri işte gülüyor vesaire böyle canlı olmayan görüntüler yayınlanıyor. Şimdi bunları göndereceğiz yayından. Fakat gönderemiyoruz şundan dolayı. Arkadaşlar bir video koyuyorlar, bir fotoğraf koyuyorlar. Bir video koyuyorlar, bir fotoğraf koyuyorlar. Böylece görüntüleri bir sağ alt köşeye kayıyor, bir sol üst köşeye kayıyor. Yani tutup böyle profili kulağından tutup atamıyorsunuz. Peki bunlarla nasıl savaşılır? Ben tabii bununla alakalı hemen bir video çekip bir video oynatma sitesine de yükledim. Bu saldırılara karşı ne yapmalıyız diye. Aslında çözümü basit. Bizim bunu da birkaç saat içinde yayından sonra üzerine çalışarak öğrendiğimiz sonucu şimdi 30 saniyede anlatayım. bu tarz saldırılar için öncelikle çok fazla anonim kişinin katıldığı gruplara bu linkleri atmamak lazım. Yani daha kapalı yapmak lazım tercihen. Tabii bu kişilerin bileceği iş. Belki de herkese açık bir yayın yapmak isteyecekler. Özel bir katılımcı kitlesi istemeyecekler. Orada biraz daha bu riski almış olacaklar. Ki çoğu kişi bunu bu şekilde yapıyor, biliyorsunuzdur. Fakat herkese açıksa ve böyle bir saldırı olma ihtimali varsa öncelikle şunu yapmak lazım. Moderatör arkadaşların mikrofon açma yetkisi kendilerinde olması lazım. Böyle bir seçenek var. Yani bu çevrimiçi uygulamalarda, bir araya getirme programlarında böyle bir seçenek var. Yani mikrofonu sadece moderatör açabilir. Bunu yapmak çok kolay. İkincisi de eğer görsellerde, yani videolarda bir sorun varsa hemen security bölümleri vardır bu tarz programlarda. Orada hemen video açma yetkisini kaldırmak lazım. Çok kolay. O yetkiyi kaldırdığınızda herkesin videosu bir anda kapanır. Sonra sizin açmak istedikleriniz, yani emin olduğunuz, gerçek kişiler olduğundan emin olduğunuz kişilerin görüntülerini açabilirsiniz. Biz bunu artık her yayın öncesinde yapıyoruz. Çok kısa, böyle 30-40 saniye içinde bu önlemleri alıyoruz ve sonrasında hiçbir problem yaşamıyoruz. Ha bir de tabii chat bölümü var. Chat bölümündeki sohbet de, tartışma da gündemin dışına kayabiliyor. Bu da çok sık yaşanıyor. Yani konuşmacı bir şey anlatıyor ya da bir münazara var. Video üzerinden, mikrofon üzerinden bu tartışma devam ediyor. Bir yandan da chatte farklı bir gündem var. Yani bazen gayri resmi, bazen gündem dışı, bazen tamamen işte deyim yerindeyse trollük üzerine kurulu, mizahın döndüğü bir chat akışı olabiliyor. Bu genelde bizi rahatsız ediyor. Onun için ben chat bölümünü her zaman sadece hosta, yani yayıncıya yönlendiriyorum. Böyle olduğunda siz bir şey yazdığınızda sadece o yayının sahibi, hostu o yazıyı görmüş oluyor. Ve soruyu siz okuyabiliyorsunuz konuşmacıya. Şimdi bunlar ufak güvenlik önlemleri. Bunları yaptığınızda az önce bahsedilen o saldırılar, yayına saldırılar pek de gerçekleşmiyor. Bunlar da kolay işler. Gerçekten önlem almak çok daha kolay. Yani fiziki bir toplantıda mesela o toplantıyı sabote etmek isteyen birini engellemek çok daha zordur. Değil mi? Yani güvenliklerin falan evet, devreye girmesi lazım. Ya da mesela iyi niyetlidir kişi. Çok fazla konuşuyordur ama. Yani artık çok fazla monolog oluyordur. Ya da münazara da bu olabilir. Burada onun sesini kısmak çok daha zor. Ama online platformlarda, çevrimiçi toplantılarda bunu yapmak çok kolay. Örneğin herkes 5 dakika konuşacak diyorsak o 5 dakika sonunda mikrofonu kapatmak o kadar kolay ki. Ve çok da keyifli. Çünkü o toplantıyı çok daha sağlıklı hale getirebiliyor. Ama gerçek hayatta bu o kadar da kolay olmuyor. Onun için ben çevrimiçi platformlarda yapılan bu organizasyonların özellikle gelecekte çok çok daha işlevsel, çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şu anda keza epey faydalı.
Çevrimiçi platformlarla ilgili önemli bilgiler edindim ben de. Yani önemli bir know-how'a sahipsiniz aslında. Nelere bilmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve gerçekten ben bu saldırı olayını hiç düşünmemiştim. Yani düşünsenize, etkinlik yapıyorsunuz, bir fotoğraf koyuyor, bir video koyuyor ve devamlı sıralaması değiştiği için atamıyorsunuz. Ya da chat kısmında işte bir saldırı yapıyor. Gerçekten benim için de önemli bir bilgiydi bu şu ana kadar aldığım şeyler. Peki... saldırılardan ve risklerden bahsettik. İyi yanlardan, kötü yanlardan bahsettik. Çevrimiçi platformların, çevrimiçi topluluk yönetiminin ya da çevrimiçi teşkilatlanmanın geleceği ne olacak? Bugün Metaverse'ün konuşulduğu bu dünyada son sorum da Metaverse ile ilgili olacak. Şimdi çevrimiçinden bahsediyoruz ve bir de gerçek dünyadan bahsediyoruz. Ama pek yakında çevrimiçi dünya ile gerçek dünya arasındaki o silikleşen çizgi tamamen ortadan kalkacak ve artırılmış gerçeklikle sanal gerçeklik arasındaki gerçekliği çıkartıp artırılmış sanallıkta yaşayacağız. Metaverse çevrim içi platformları, etkinlikleri nasıl etkileyecek?
Evet, yani tabii ki Metaverse de gündemimizde olan bir konu. Çok da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani ben bunu bazıları işte yani deyim yerindeyse cennetten arsa satmaya benzetenler var. Fakat bunun teknik altyapısını biraz araştırdığınızda o kadar da ütopik, o kadar da çok uzak geleceğe ait, günümüze sadece hayali satılan bir projeymiş gibi gelmiyor. Yani gerçekten dünyanın hemen her yerinde önemsenen bir oluşum, önemsenen bir teknik altyapıya sahip olan bir yakın geleceğin gündemini çok ciddi bir şekilde işgal edecek bir yapı. Bunu öncelikle kabul etmek lazım. Tabii çevrim içi platformlarda yürüyen bu hem entelektüel faaliyetler hem arkadaşlık ilişkisi Metaverse'de nasıl şekillenecek de bunu hayal etmek hem keyifli hem de çok da zor değil. Yani şu an mesela örneğin bir sergideki, bir müzedeki bir ürün üzerine bir konferans yapacak diye diyelim bir arkadaş. Şu anki sistemimizde bir çevrim içi platformda bunun konuşmasını, sohbetini yaparız. Yaparız gayet güzel. Belki de 4-5 sene sonra o müzeye hadi hep beraber gidelim diyeceğiz ve online platformlardaki konferansımız o müzede sonuçlanacak. Şimdi bu çok zor bir şey değil. Belki 4-5 sene bile almayacak. O kadar yaygınlaşacak ki belki birkaç seneye bu. Ve buna entegre olabilen oluşumlar genişleyecek, büyüyecek. Ve belki az önce de sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak birilerinin mesleği bu olacak. Düşünsenize çevrim içi rehberlik. Çevrim içi, Metaverse'de rehberlik. Şimdi bunu yapmak için belki çok iyi dil bilmeye bile gerek yok. Çünkü Metaverse size sunan teknik altyapı ve belki dil noktasında da çok ciddi altyapılar sunacak. Burada işte bu mesleği yapacak kişiler için ve bu gezilere katılacak kişiler için farklı bilgiler gerekecek. Nedir o? Bu Metaverse dünyasına daha rahat entegre olabilmek, bunu öcü olarak görmemek, bunun nimetlerinin ne olduğunun farkına varmak. Belki o günlerde bunun negatif yönlerini de ciddi anlamda tartışacaklar. Burada iyi yönlerini alıp kötü yönlerini almayanlar bir adım öne çıkacak. Biz şu an tabii Metaverse'te, bizim çevrim içi platformlarda, topluluklarda, Metaverse'e dair çok ciddi bir gündemimiz henüz olmadı. Fakat dünyada bu işi tabii çok önde yürüten gruplar eminim bunların bazı denemelerini, pilot projelerini gerçekleştiriyorlardır. Benim bildiğim tabii örnek yok ama bu iş Türkiye'ye de sıçradığında biz de herhalde ilk yapanlardan biri olacağız. Ben yakından takip ediyorum. Gerçekçi de bulduğum bir proje. Sorunuzla bağlantılı olarak da son cümlem şu olabilir. Bizi de gerçekten ilgilendiriyor. Yani çevrim içi platformlarda insanları toplayan kişiler için Metaverse kullanışlı bir altyapı, kullanışlı bir alan.
Mesut Bey, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Önemli bilgiler aldık sizden.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifliydi gerçekten.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Mesut Ergül ile çevrim içi topluluk kültürü üzerine konuştuk. Kendisi inşaat mühendisi ama aynı zamanda önemli bir çevrim içi topluluk yöneticisi, birçok çevrim içi topluluğu organize eden ve bunların moderatörlüğünü gönüllü olarak yapan bir, aslında çevrim içi gönüllü diyebiliriz kendisine. Ve topluluk kültürünü çevrim içi platformda nasıl inşa ederiz? İnsanları çevrim içi platformlardan nasıl organize edebiliriz? Bize bunu anlattı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dijital Dünya'ya ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'na Twitter'dan ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp bize duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.